Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2021 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Ruhu Beslemek İçin Din Sanatı Öğren başlıklı yazıyı sunacağız. Yüce Rabbimiz atamız Adem aleyhisselamı cennetinde yaratmış, sonra imtihan için anamız Havva ve gelecek nesillerini dünyaya göndermiştir. Bizden istenense bu kısacık dünya hayatını tekrar cennete hem de ebedi olarak dönmek üzere değerlendirmemizdir. Dünya hayatı geçicidir ama biz onu yaşarken hiç ölmeyeceğimizi sanırız, cenazelere katılır, vefat eden yakınlarımızı ve dostlarımızı kara toprağa veririz de yine de akıllanmayız. Zira ölen hep başkasıdır, bana bir şey olmaz psikolojisiyle yaşarız. İnsanın bu gafletini izale etmek için sufiler dünya hayatının geçici, ahiretin ise kalıcı olduğu hakikatini bizlere sık sık hatırlatırlar. Tefekkür-i mevt, yani ölüm ve ahiret ahvalini düşünüp ibret almayı günlük evradın önemli bir parçası haline getirirler ki salik kendini dünyaya kaptırmasın. Nasıl ki insanların pek çoğu konforlu bir hayat yaşamak vakitlerinin kısmı azamını dünya işlerini harcamaktaysalar, sufilerde farzlara ilaveten yaptıkları nafile ibadetlerle, zikir, fikir, infak ve hizmetleriyle vakitlerinin çoğunu ahirete yatırım için harcarlar. Başka bir deyişle ahiret merkezli bir hayat yaşarlar. Mevlana bunun aksini yapıp da ahireti unutanlara şöyle seslenir: bedeni beslemek için sanat öğrendin, ruhunu beslemek için de din sanatını öğrenmeye çalış. Sanat ve meslek yüzünden dünyada giyinmiş, kuşanmış ve zengin olmuşsun. Ya ahirete gidince ne yapacaksın? Bu dünyadayken bir sanat öğren ki ahirette işine yarasın. Ahiret alemi de kazançlarla dopdolu bir şehir gibidir. Sen kazancın yalnız bu dünyada olduğunu sanma. Cenab-ı Hak bu dünyanın kazancı öbür dünyanın kazancının yanında çocuk oyunu gibi kalır diye buyurdu. Çocuklar oyun oynarlarken dükkan yaparlar, yalancılıktan alışveriş ederler fakat kâr elde edemezler. Gece olunca gündüz dükkan işleten çocuk eve aç olarak döner. Öbür çocuklar giderler, o tek başına kala kalır. Ey akılsız kişi, din kazancı Allah aşkıdır, gönül cezbesidir. Fakat bu alçak nefis seni fani kazanç elde etmeye çalıştırır. Ey zavallı, ne zamana kadar geçici kazanç arkasında koşacaksın? Yolumuzun büyük mürşitlerinden İmam Rabbani de bizlere ahireti unutmamamızı, ebedi saadeti kısacık dünya için feda etmememizi tavsiye eder. Kıymetli kardeşim, dünya hayatı gerçekten çok kısadır. Bu kısacık hayat için nice insanlar kendilerini helak etmiştir. Bunun aksine ahiretse ebedidir. Ne var ki o ebedi olan ahireti kazanmak sayılı birkaç günü gereğince değerlendirmeye bağlıdır. Bugünler geçtikten sonra ya ebedi bir nimete kavuşma ya da sonsuz bir azaba çarptırılmak söz konusudur. Bunu bize en doğru haberci olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Bu haberin aksinin çıkma ihtimali asla yoktur. Bize gereken aklımızı iyi kullanmak, sadece dünya için değil, esas ahiret için çalışmaktır. İmamın da ifade ettiği üzere Allah Teala bizlere kısacık dünya hayatı karşılığında sonsuz bir hayat sunmaktadır. Bizden istenense dünya hayatını ahireti bir tarla gibi görerek ekin ekmemiz, yani ona hazırlanmamızdır. Burada buğday eken orada ekmek toplar. Aksine buraya günah dikenleri ekenlerse orada zakkum ağacından yerler. Mevlana'ya göre insanların ölümden ve ahiretten korkmalarının sebebi kendilerini o büyük güne hazırlamamalarıdır. Nefis dikenini terbiyeyle gül haline getirmeyenler bu ahireti unutmak ve unutturmak isterler. Faydasız olan diken gül bahçesinde yan gelip oturmak için güz mevsimini ister. Güz mevsimini ister ki o mevsim gülün güzelliğini gizlesin de kendinin çirkinliğini kimseye göstermesin. Böylece sen sonbaharda ne gülün rengini, güzelliğini görürsün ne de dikenin çirkinliğini. Bu yüzdendir ki güz mevsimi diken için bahardır. Çünkü o mevsimde kara taşla yakut bir görünür. Dikenlerini sökerek adeta bir gül haline gelen Mevlana, ölümü Şeb-i Aruz günü olarak isimlendirir. Mevlana gibi hemen tüm sufiler de ölümle dost olmuşlar, bu dünyada yaratılış gayelerini tamama erdirdikten sonra hasretle ahiret hayatına intikali özler olmuşlardır. Bu sebeple insan hak dostlarının peşinden gitmeli ve dünya dikeni olmak yerine ahiret gülü olmaya gayret etmelidir. O kadar ahiret işleriyle meşgul olmalıdır ki artık Rabbine vuslat demek olan ölümü özler hale gelmelidir. Bu mübarek hale erişmenin yolunu İmam Rabbani şöyle anlatır. Aziz kardeşim, ömrümüzün büyük bölümü heva ve hevesle gelip geçti. Hep Allah Teala'nın düşmanlarını memnun etmek için uğraştık durduk. Artık ömrün verimsiz dönemine geldik. Eğer bunu da Allah Teala'nın razı olacağı hususlarda kullanmazsak, hak yolunda harcamaz, kaçırdıklarımızı telafi etmez, az bir zahmetimizi ebedi mutluluğumuza vesile yapmaz ve azıcık iyiliklerimizi büyük günahlarımıza kefaret kılmazsak, yarın Allah katına nasıl çıkarız? İçinde bulunduğumuz gaflet uykusu daha ne kadar devam edecek? Kulağımıza tıkadığımız bu gaflet pamuklarını ne zaman çıkaracağız? Elbette ahirette gözlerden perdeler kalkacaktır. Ancak orada bu uyanış fayda vermeyecektir. Ölüm gelmeden ve kabrine yaslanmadan önce kendin için çalışmaya ve ölümü ölüm nerede kaldın, seni özledim diyerek karşılamaya bak. İnandığını söylediği halde ahireti unutan ve hazırlık yapmayan insanların imanları taklitten tahkike geçememiştir. Mevlana bu tür insanları agah etmek için şöyle der. Kıyamet gününü inkar etmiyorsan, o dostun kapısına böyle el boş olarak nasıl ayak atıyorsun? Azıcık olsun uykuyu, yemeği, içmeyi bırak da Hak'ta buluşacağın zaman için bir armağan hazırla. Ey Hak aşığı! Geceleri az uyuyanlardan, seher vakitleri günahlarının bağışlanmasını isteyenlerden ol. Ana rahmine benzeyen şu sıkıntılı, kederlerle dolu dünyadan dışarı çık. Yeryüzünden daha geniş bir aleme gözünü aç. Ne mutlu ölmeden önce kendini hesaba çeken ve ahirete hazırlık yapanlara. Yazımızı şu ayetin mealini vererek bitirelim. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Yüce Rabbim, bizleri ahiret şuuruyla yaşayan müminlerden eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Ruhu Beslemek İçin Din Sanatı Öğren başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak programımızda. Bir başka yazıyla devam ediyoruz efendim. Şimdi de sırada Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Ahiret Fıkhı başlıklı yazı var. Bununla beraber müminlerin hepsi toplanıp birden savaşa çıkmaları uygun değildir. Her kabileden büyük bir kısım savaşa gitmeli, onlardan bir kısmı da tafakkuhta bulunmak din ilimlerini öğrenmek ve kabileleri savaştan kendilerine döndüğü zaman onları Allah'ın azabıyla korkutmak için geri kalmalıdır. Olur ki Allah'ın azabından sakınırlar. Tevbe 112. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünyadan ekip biçtiklerimizin hasadı kıyamettedir. Bu yüzden dünya geçici bir imtihan yeridir. İmtihan gerçekleştikten sonra da yok olmaya mahkumdur. Bu durum fertler için kendi ölümleriyle gerçekleşir. Bir bakımdan da şu anda yaşadığımız hayat ölümlü, yokluğa mahkum olduğundan gerçek anlamda bir yaşantı olarak değerlendirilemez. Öyleyse yaşadığımız bu dem hayat değildir. Nitekim ayeti kerimede Mevla Teala şöyle buyurur: "Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi sınamak için ölümü de hayatı da yaratan O'dur. O azizdir, gafurdur." Ayette önce ölümün zikrediliyor olması, bu alemdeki yaşantının yokluklarla dolu olması yüzünden hayat olarak değil, ölüm olarak ifade edildiğini düşündürmektedir. Hz. Peygamber Efendimiz de Medine-i Münevvere'de ilk mescit inşa edilirken ashabıyla beraber çalışıyor ve onların canla başla çalışmalarına "Allah'ım, hayat ahiret hayatıdır. Sen ensara ve muhacirine rahmet eyle." diye dua ederek asıl hayatın bu hayatı olmadığını belirtiyordu. Ne kadar uzasa da bir gün tükenecek olan bu yokluklarla malul dünya yaşantısı, ebedi olan ahiret hayatı yanında değersizdir. Akıl sahibi kişi geçici olanı tercih edip ebedi olanı terk etmez. Fıkıh derin bir akli idrak melekesi olduğu için ahiret endeksli bir bakış açısı gerektirir. İmam Gazali, İhya adlı meşhur eserinin ön sözünde, ahiret yolunu öğreten ilmin yüce Allah'ın kitabında fıkıh diye adlandırıldığını söyler. İlmin faziletine dair hadisleri zikrettiği baptaysa, Fahri Kainat Efendimizin "Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih kılar" sözünü naklettikten sonra zamanımızın fakihlerine bakarak "Bunlar mı Allah'ın hayır murad ettiği kişiler?" diyerek kalkıp da bu hadisi inkar etmeyesin. Çünkü fakih olmanın asgari derecesi ahiretin dünyadan hayırlı olduğunu bilmektir, der. İlk dönem selef alimlerinin kullandığı fıkıh gibi birçok kavram, maalesef zamanla bir övgü sebebi olan asıl anlamlarından çıkartılmış ve insanların hoşlanmadığı şeylere kullanılır hale gelmiştir. Fıkıh kavramı Tevbe suresinin 122. ayetinde de değinildiği şekliyle önceleri ahiret yolunu bilmek, nefsin ince afetlerini ve amelleri ifsad eden şeyleri tanımak, dünyanın değersizliğini güçlü bir şekilde kavramak, ahiret nimetlerine aşırı istekli olmak ve kalbe korkunun egemen olması gibi anlamlara geliyordu. Daha sonraları ise garip bir takım tali meseleleri bilmek, ince ayrıntılara girmek, güncel meseleleri tartışmak ve bu tür konuları ezberlemek olarak anlaşılır olmuştur. Oysa ayette geçen Allah'ın azabıyla korkutmak gerekçesi fıkhın ilk dönemdeki manasıyla örtüşmektedir. Nitekim evlenme, boşanma, alışveriş, kira ve benzeri muamelelerle ilgili detayları bilmenin uyarma ve korkutma eylemine hizmet etmeyeceği aşikardır. Aksine bu gibi konulara yoğun bir şekilde soyutlanmak kalbi katılaştırmakta, kalbin rikkatini öldürmektedir. Bugün akademi dünyasında gördüğümüz maalesef bu türden bir durumdur. Gazali devamla tabi'in neslinin önde gelen şahsiyetlerinden Hasan el-Basri'den fakihin tanımını nakleder. Fakih ancak dünyaya karşı zahit, ahirete talip, dinini bilen, Rabbine ibadete düşkün, takvalı, Müslümanların haysiyetine sataşmaktan kendini çeken, mallarına göz dikmeyen ve onların birliği için samimi gayret gösteren kişidir. Demek ki fıkıh ahirette alemlerin Rabbinin huzurunda kolayca hesap verebilecek şekilde dünya hayatını tamamlayabilme hüneridir. kişinin ahiretini yıkarak dünyasını imar etmeye çalışması olsa olsa hamakat olur. Bu yüzden Hazreti Peygamber, müftüler sana fetva verse de sen kalbinden fetva al demiştir. Özellikle İmam Gazali'nin de sakındırdığı türden, müftülerden, hocalardan alınacak fetvalar kişiyi ahirette kurtaramayacağından kalbine danışması önemlidir. Ahiret hassasiyeti taşıyan bir kalbin ibresi her daim doğru yöne işaret eder. Ahiret endişesi taşıyan ve her eyleminin hesabını vereceğinin bilincinde olan bir kişi, işlerini yoluna uydurmaya değil, hesabını kolaylaştırmaya bakar. Alimlerimiz, fakihlerimiz bizleri Allah'ın bizden murad ettiği şekilde bir hayat sürmeye yönlendiren rehberlerimizdir. Ahiret yolunun kılavuzlarıdırlar. Bu rehberlik vazifesini üstlenmiş olan alimler, peygamberlerin varisi olan kişilerdir. Peygamber makamını temsil etmektedirler. Temsil ettikleri makamın gereğini yerine getirme gayreti içinde olmalıdırlar. Hazreti Peygamber hem insanların dışını hem de içini eğitme gayretindeydi. İçin güzelliğinin dışa yansıması, bir alimin sözüyle özünün birbirini tasdik etmesi esastır. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ifadesiyle o alimlerin sözleri kalbi hastalıklara deva, bakışları manevi problemlere şifadır. Teveccüh gösterdiklerinde istekli olanları iki cihan takıntılarından kurtarmakta ve yüksek himmetleri arzu edenleri imkan dairesinin eteklerinden ilahi zirvelere çıkarmaktadır. İki cihan saadetine nail olmak istiyorsak, ahiret kurtuluşumuz için çalışan ve bizleri ebedi alemdeki menfaatimize yönlendiren gerçek alimlerin yanından ayrılmamaya ve onlardan azami istifade etmeye gayret etmeliyiz. Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'ın kaleme aldığı Ahiret Fıkhı başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak da değerli dinleyenlerimiz Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Hayatı Doğru Algılamak başlıklı yazıyı sunacağız. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Kimin arzu ve emeli sadece dünya olursa Allah onun iki yakasını bir araya getirmez, işleri ters gider. Fakirliği iki kaşının arasına yerleştirir. Dünyadan eline geçen de sadece kaderinde yazılan kadar olur. Kimin de hedefi ahiret olursa Allah da onun dağınık işini toparlar. Zenginliği kalbine yerleştirir. Dünya nimetlerini de her şeye rağmen elde eder. Bütün hedefi dünyalık elde etmek olan haris, açgözlü insanlar daima bir telaş ve tedirginlik içinde koştururlar. Bu koşturmanın neticesinde elde ettikleri ise ağır bir yorgunluk ve bitkinliktir. Bu tip insanlar hayatta mutlu olamazlar, hep fakirlik korkusuyla yaşarlar. Bunların karınları tok fakat gözleri açtır. Daima daha zengin olanlara bakarlar. Nefes nefese onlara yetişmeye çalışırlar. Böylece ne amellerine kavuşurlar ne de koşturmaları biter. Bu hal hayatlarının sonuna kadar hep böyle devam eder. Artık tamam, yeter dedikleri vaki değildir. Dünya derdi ve gamıyla bu dünyadan ayrılırlar. Ahirete elleri boş gittikleri için hayatları sadece büyük bir kayıptan ibarettir. Hedefleri ebedi olan ahiret saadeti ve Mevla'nın rızası olanlarsa telaşsız yaşarlar. Kadere inandıkları için tedirginlik duymazlar. Ellerinden geleni yaparlar. Sonucu Allah'a bırakırlar. Böylece dünyanın kölesi değil, efendisi olurlar. İmanın ve tevekkülün verdiği gönül zenginliği içinde yaşarlar. İşleri derli toplu olur. Deli dana gibi koşturmazlar. Mengene beygiri gibi aynı fasit dairede dönüp durmazlar. dinginlik içinde yaşarlar. Kaderde belirlenen rızıkları her şeye rağmen kendilerine ulaşır. Hedefleri dünya veya ahiret olan kimselerin hali, yüzmek için denize giren kimselerin hali gibidir. Batarım, boğulurum korkusuyla telaş gösteren kimse gerçekten batar. Telaş göstermeyip kendisini denize bırakan kimse ise batmaz. Bunun en açık ispatı boğulan kimsenin cesedinin su yüzünde yüzmesidir. Zira cesedin debelenip telaş göstermesi söz konusu değildir. Şayet canlıyken panik ve telaş göstermeseydi, bu sefer canlı olarak denizin sırtına binmiş olacaktı. Hazreti Peygamber Efendimiz başka bir hadislerinde şöyle buyuruyor: "Kim ki bütün hedefleri tek hedef, yani ahiret hedefi haline getirirse, Allah onun dünya hedeflerini de gerçekleştirir. Kim de dünyalık için pek çok hedefler peşine düşerse, Allah onun nerede ve ne şekilde helak olmasını aldırmaz." Bir kutsi hadiste ifade edildiğine göre Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Ey Ademoğlu, benim kulluğuma odaklan ki gönlünü zenginlikle doldurayım, fakirliğini gidereyim. Eğer böyle yapmazsan gönlünü gereksiz şeylerle meşgul eder, fakirliğini de gidermem." Yine Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre zenginlik mal çokluğuyla değil gönül tokluğuyladır. Gönlü gözü aç olanlar asla doymazlar. Onlar yedikçe acıkırlar. Tuzlu su içen kimse gibi içtikçe susuzluk çekerler. Hayatı doğru algılama, verimli ve huzurlu bir hayat sürmenin kuralları İslamiyet'te belirtildiği gibi Budizm'de, Vedalarda, Upanishadlarda, Stoa felsefesinde de belirtilmiştir. Mesela temeli en yüce iyi olan ve bu erdeme erişmeyi gaye edinen Stoa filozoflarından Seneca'ya göre mutlu olmanın yolu ölçüsüz ve gereksiz zevklerin reddedilmesidir. Makam ve şöhret peşinde koşmak, yarını düşünürken bugünü kaybetmek, başka bir ifadeyle şimdiyi yaşamamak hayatı kısaltır. Buna karşılık kusurlarımızla yüzleşmeli, erdemli bir hayat için kendimize dönmeliyiz. Dünyevi hazlar insanı en çok mutlu ettiği anda tükenir, kaybolur. Yandığı anda sönen ateşin faydası yoktur. Hazlar da kaynağından çıkar çıkmaz tükenir. Biraz önce yenen kebabın, tatlının zevki yemekle birlikte kaybolur. Devamlı olmayan şeylerin gerçekliği yoktur. Seneca'nın dediğine göre erdem, yüce, soylu krallara layık, yenilmez ve tükenmez bir şeydir. Hassa, bayağı, kölelere layık, zayıf ve güdük bir şeydir. Onun durağı ve ocağı genel evler ve meyhanelerdir. Aslında efendi olan erdemi, hazın hizmetlisi yapmak, ruhunda hiç değer taşımayan insanın davranışıdır. Evet, arzularımız, zevklerimiz olacak fakat onları dizginlemeyi bileceğiz. Önceliği hazza verenler neticede hem hazdan hem de erdemden olurlar. Zorlukların, acıların, felaketlerin yıkamadığı ruhları bayağı zevkler, gereksiz lüks ve konfor yıkar. Sahip olunan dünyevi nimetler yerinde ve ölçülü kullanılmazsa yıkıma sebep olur. Eroin ve esrar nasıl aklı baştan alırsa, aşırı zevk ve dünya hırsı da gözü kör eder, asıl hedefi unutturur, insanı adeta hayvanlaştırır. İnsanın hayattan değerli, gaye ve hedefleri olmalıdır. Hiçbir şey hayvan sürüsünün yaptığının aksine, önden giden kalabalığın izinden gitmememiz ve herkesin gittiği yere değil de gidilmesi gereken yere gitmemiz gerçeğinden daha önemli değildir. Görünüşte güzel olanı değil, gerçekte güzel olanın peşinden gitmeliyiz. Makyaj, kusuru örtmek için yapılır. Kusursuz olanın makyaja ihtiyacı yoktur. Sonlu olan şeyler, sonsuzluk arzusunu tatmin edemez. Geçici değil, kalıcı şeylerin peşinde olmalıyız. Geçici bir arzu başka geçici bir arzuyu tetikler. Buysa tatminsizlik sonu gelmez bir koşuşturmaya yol açar. Kalıcı bir gayeye doğru olmayan her koşmanın sonu sadece yorgunluktur. Azgın, fırtınalı dalgalarla boğuşup durmaktansa güvenli bir limana demir atmak en akıllı iştir. iman Nuh'un gemisidir. İnsan ne kadar iyi yüzücü olursa olsun, gemiye binmeden sahili selamete çıkamaz. Hayat Allah'la anlam kazanır. Roger Garodin'in dediği gibi, dünyanın bir anlamı vardır demek, Allah'ın her şeyin sebebi ve son gayesidir demektir. Çünkü gaye, sebebe tekaddüm eden sonuçtur. Bugün dünyamız manevi bir körlük yaşamaktadır. Bu körlük yüzünden vasıtaların bolluğu ve gayelerin de yokluğu sebebiyle dünya çapında bir intihara doğru sürüklenmekteyiz. Hayatın dert olmaktan çıkıp zevk haline dönüşmesi ancak Allah ve ahiret inancıyla anlam kazanmasına bağlıdır. Gayesizlik, çaresizliktir. Anlamsız bir hayat külfetten ibarettir. Sevgiliye doğru giderken yorulmak söz konusu değildir. Bu yolculukta külfetler bile zevke dönüşür. Nereye çıkacağı bilinmeyen karanlık bir yolculuk korku ve endişe kaynağıdır. Biz mümin olarak nereden gelip nereye gittiğimizi biliyoruz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Değerli dinleyenlerimiz, Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Hayatı Doğru Algılamak başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam son olarak. Altınoluk Dergisi'nin Kasım 2021 sayısından paylaştık bu yazıları. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geçeniz hayır olsun efendim.